İsa Mesih gelecekte bir gün bu yaşlı dünyamıza tam bir barış getirecektir. Bu nedenle Zekeriya 9. bölüm 10. ayet bakın ne der. Savaş arabalarını Efraim'den, atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak. Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. Efraim İsrail'in kuzey krallığını, Yeruşalim ise güney krallığını simgelemektedir. Kuzeydekiler Asur sürgününde, güneydekiler de Babil sürgününe götürülmüşlerdir. Ancak bunların her ikisi de tek bir halktır ve Mesih'in egemenliği altında yeniden bir araya geleceklerdir. Savaş arabasını, atı ve savaş yayını kesip atacağım diyor Tanrı sözü. Bütün bunlar birer saldırı silahıdır. Ama bundan böyle bu tür silahlara artık ihtiyaç duymayacaklar. Esenlik sözünü uluslara söyleyecekler. Sevgili dostum, İsa Mesih gelinceye ve esenliği getirinceye kadar üzerinde yaşadığımız bu yeryüzü gerçek bir barışa asla kavuşmayacaktır. Gelişmiş ve askeri yönden güçlü olan ülkelerin yeni seçilen başkanları ya da iktidara gelen partilerin genel başkanlarının yaptıkları ilk konuşmada yeryüzüne barış getirmek için çalışacaklarını söylediklerinde onlara gülümserim. Çünkü gerçekten boşunadır bu söylenenler. Mesih gelmedikçe ne bu kişiler ne de başkaları yeryüzüne beklenen barışı getiremeyecektir. Keşke bizim söylediğimiz gibi bu insanlar barışa katkıda bulunamayacaklarını anlayıp bu gerçeği kabul etselerdi. Ama ne yazık ki kabul etmezler. Oysa kutsal yazılar açıkça söylemektedir. Mesih olmadan yeryüzüne gerçek barış gelmeyecektir. Efendim diyorlar ki barış hareketi ya da barış operasyonu. Yapılan bu savaşlar veya operasyonlar uğrunda savaşılan yerlere gerçek barış ve huzuru sağlayabilirlermiş. Hayır dostum, insan öldürmekle, oraya buraya bomba atmakla barışı sağlayamaz. Yeryüzüne gerçek barış ve huzuru getirecek kişi İsa Mesih'in kendisidir. Ve İsa Mesih yeryüzüne ikinci kez gelinceye kadar sözü edilen bu barış ve esenlik bizim politikacılarımız ya da başka bir ülkenin politikacıları ya da liderleri tarafından hiçbir zaman sağlanamayacaktır. Bizler dünyanın her bir tarafına barış getirmeye çalışacağımıza, içinde yaşadığımız bu büyük ve kötü dünyada kendimizi korumaya hazırlansak çok daha iyi ederiz. Bugün kardeş uluslardan ya da din kardeşliğinden söz edenler var. Şunu hiç unutmayalım ki, yaşayan Tanrı ile gerçek bir ruhsal ilişki olmaksızın sürdürülen her çeşit dinsel uygulama kuru ve yararsız birer külfet oluşturur. Bu, akıntıya karşı kürek çekmek gibidir. İnsan yüreğindeki o günah mefhumu oldukça, o bencillik ve çıkarcılık oldukça barış ve kardeşlik nasıl gerçekleşebilir? Bunlara kardeşlik ya da din kardeşliği değil de mecburi kardeşlik demek çok daha doğru olacaktır. Bence yeryüzünde gerçek anlamda bir kardeşlik, Mesih'in kanı aracılığıyla satın alınmış olan inanların arasında yaşanılabilen kardeşliktir. Yani insanın günahı kaldırılıp yeni bir yüreğe sahip olduğunda gerçek anlamda kardeşlik başlar. Biliyorum böyle konuşmam birçoğunun hoşuna gitmeyecektir ama ben şunu çok iyi biliyorum ki eğer bedenimin herhangi bir yerinde bir kanser görünürse doktorun bedenimdeki kanserli hücreleri yok edebilmek için hoşuma gitmese de beni kemoterapiye veya ameliyat masasına zorlamak zorunda kalır. Bu elbette hiç de hoş bir şey değil ama yaşamaya devam etmek istiyorsam doktorumun bu acı reçetesine de uymam gerekir. Bunun gibi eğer dünya gerçek bir barışa sahip olmak isterse, ister beğensin isterse de beğenmesin, buna ancak ve ancak İsa Mesih aracılığıyla sahip olabilecektir. Bunun kutsal kitaba göre başka bir seçeneğe ya da çıkar yolu yoktur. Çünkü İsa Mesih insana yeni bir yaşam, yeni bir yürek vermek için geldi. Zekeriya 9. bölüm 11. ayette, size gelince sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca sürgündeki halkınızı susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım. Burada size gelince sözüyle kastedilen İsrail'de Tanrı'ya inanan ama bu nedenle de acı gören küçük bir inanlar grubudur. Bu ayet üzerinde yapabileceğim tek şey bunu ruhsal anlamda yorumlamak olur. İnsanlığın günahtan ve sonsuz ölüm yargısından kurtulabilmesinin yolu yeni antlaşmanın kanıdır. Yeni antlaşmanın bu kanı İsa Mesih'in kanına işaret eder. İnsan her fırsatta kendi hakları ve özgürlüğünden söz edip durmaktadır. Günümüzün dünyasında insan ne yazık ki kendisinin bir tutsak olduğunu kabullenmek istemez. Oysa insan günaha satılmıştır ve günahın kölesidir. Her çeşit özgürlük konusunda bunca şey duyduğumuz bu günlerde tutsaklıklarından kurtulmuş bir zamanların uyuşturucu tutkunu kişilerden her ay haber alıyorum. Peki bu insanlar nasıl özgür olabilirler? sadece ve sadece İsa Mesih'in kanı aracılığıyla ve ona olan imanları aracılığıyla. İçinde su olmayan çukurda bulunan tutsakları İsa Mesih özgür kılacaktır. Zekeriya 9. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kalenize dönün. Ey siz umut sürgünleri! Bugün bildiriyorum ki size yitirdiğinizin iki katını vereceğim. Yahuda'yı yayıma gerer gibi gereceğim ve Efraim'i ok gibi ona dolduracağım. Oğullarını Greklere karşı uyandıracağım. Ey Siyon! Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım der. Çünkü Yahuda'yı kendim için bir yay olarak kurdum diyor Tanrı. Burada şimdi ileriyi Mesih'in süreceği 1000 yıllık egemenliği görürüz. O zaman geldiğinde yeryüzünün bütün ulusları onun önünde secde edeceklerdir. Sevgili dostum, İsa Mesih yeniden geldiğinde zafer kazanmış, muzaffer bir komutan gibi gelecektir. İşte zaferli giriş dediğimiz olay o zaman gerçek olacaktır. Zekeriya 9. bölüm 14 ve 15. ayetlerde o zaman Rab halkının üzerinde görünecek. Oku şimşek gibi çakacak, egemen Rab boru çalacak ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek. Onları her şeye egemen Rab koruyacak, düşmanlarını yok edecek ve sapan taşlarıyla yenecekler. Şarap içmiş gibi içip gürleyecek ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar der. Öyle inanıyorum ki bütün burada söylenenler İsa Mesih gelinceye kadar gerçekleşecek olanların küçük bir resmidir. Yeryüzüne 1000 yıllık egemenliği insan getirmeyecektir. Zekeriya 9. bölüm 16. ayette o gün tanrıları Rab sürüsü olan halkını kurtaracak. Onun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar der. O gün ya da o günde terimi Zekeriya peygamberin 12. bölümde sıkça kullanacağı bir terimdir. O gün kilisenin yeryüzünden alınıp Rabbin yanına götürüldüğü günden sonra başlayacak olan Rabbin gününe işaret eder. Bu büyük sıkıntı dönemiyle başlayıp Rab İsa Mesih'in egemenliğini kurmak amacıyla yeryüzüne geleceği günde sona erecek olan bir dönemdir. Bundan sonra Mesih yeryüzünde 1000 yıl süreyle egemenlik sürecektir. Çünkü o zaman onun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar. Malaki peygamber Rabbin o günde değerli mücevherlerini tamamlayacağını söyleyerek Malaki 3. bölüm 16. ayette şöyle der. Bunun üzerine Rab'den korkanlar birbiriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı der. Burada sözü edilenlerin İsrail'in ve diğer ulusların inanlı olan insanlarına işaret ettiğini düşünüyorum. Ancak çok değerli inci olarak bilinen kilise bu insanların arasında bulunmayacaktır. Mesih bu çok değerli inci için çok büyük bir bedel ödedi. Zekeriya 9. bölüm 17. ayette ne yakışıklı ve güzel olacaklar. Delikanlılar tahılla, genç kızlar yeni şarapla güçlenecekler. Çünkü onun iyiliği ne büyük ve güzelliği ne büyüktür. Bu iyilik bilmeyen ve zalim, acımasız ve gururlu biri olan Büyük İskender'in tersine gelmekte olan kişinin iyiliğini ve güzelliğini anlatır. Rab İsa Mesih çok alçak gönüllüydü ve iyiliğiyle güzelliğinde ise çok büyüktür. O yeryüzüne ilk geldiği zaman onun güzelliği yoktu ki imrenelim. O geldi ve ta haç ölümüne kadar gitti. Onun biz insanlar uğrunda ölmesi gerçekten de korkunçtur. Ama ikinci kez yeryüzüne geldiği zaman bu çok güzel bir olay olacak. Günümüzde çevremizde güzel insanlardan söz ediyoruz. Oysa güzel olan sadece İsa Mesih'tir. Ve o kendi güzelliğini kendisine iman eden imanlara da vermektedir. Gençler buğdayla ve kızlar yeni şarapla güçlenecekler. Yeni şarap insanı sarhoş etmez çünkü henüz mayalanmamıştır. Burada yiyecek ve içeceklerde bolluk yaşanacağı belirtilmektedir. İsa Mesih'in yeryüzündeki egemenliği sırasında hiçbir kıtlık ya da enerji yokluğu yaşanmayacaktır. Her şeyin bol bol bulunduğu bir dönem olacak ve bu özellik onun egemenliğinin en karakteristik özelliklerinden birisini oluşturacaktır. Zekeriya 9. bölümde İsrail'in hem güney hem de kuzey krallığının gelecekte nasıl kurtulacaklarını ve Tanrı'nın bu her iki krallığı da gelecekte dünya uluslarına kahinler olarak hizmet ederken nasıl kullanacağını görmüştük. 10. bölümü 9. bölümün bir devamı olarak görüp değerlendirenler vardır. Bununla birlikte kutsal kitap yorumcularının büyük bir çoğunluğu 10. bölümün sadece 1. ayetinin 9. bölüme ait olabileceğini söyler ve ben de onların bu görüşlerine katıldığımı sizlere iletmek isterim. Bölümün sonraki ayetleri incelenirken de göreceğimiz gibi 9. bölümden ayrıdır. Yahuda ve İsrail krallıklarının dağılışı ve yeniden kuruluşu 10. bölümde konu edilir. Zekeriya 10. bölüm 1. ayette şöyle der. İlkbaharda Rab'den yağmur dileyin. Odur yağmur bulutlarını oluşturan. insanlara yağmur sağanakları ve herkese tarlada ot verir. Görüleceği gibi 1. ayet aslında 9. bölüme ait bir ayettir. Bu ayet Rab İsa Mesih'in yeryüzünde süreceği 1000 yıllık egemenlik döneminde yaşanacak olan bereketli ortam ve koşulları tanımlamaya devam eder. Burada sözü edilen yağmur gerçek anlamda yağmuru kasteder. Tanrı burada yersel bir halk olan İsrail halkına yine yersel bereketlerde bulunuyordu. Oysa inanlar topluluğu olan kiliseye yersel değil ruhsal bereketler vaat edilmiştir. Yağmurlar ve sağanak yağışlar İsrail toprakları için önemliydi ve bu ülkeyi cennet bahçesi kadar güzel bir ülke durumuna da getiriyorlardı. Hem İsrail halkı hem de İsrail toprakları üzerine yargı geldiği için bugün bu topraklar burada söylendiği gibi cennet bahçesini andırmaz. Yağmurun yağmaması Tanrı'nın bu ülkeye verdiği bir ceza olarak anlaşılabilir. Bence İsrail'in şu anda en büyük sorunları arasında su sorunu bulunur. Daha fazla suyu nereden bulacaklar? En kestirme yol İsrail halkının Tanrı'ya dönmesi ve yağmurlar aracılığıyla ortaya çıkacak olan fiziksel bereketleri yaşamasıdır. Ama şimdiye kadar bu halk, İsrail halkı ne yazık ki Tanrı'ya dönmediği gibi Tanrı'nın bereket sağanakları da bu ülke üzerine dönmemiştir. Duyduğuma göre son yıllarda İsrail'e düşen yağış oranında önemli sayılabilecek artışlar oldu. Ama yazın sonlarına doğru İsrail'e gidecek olursanız dikmiş oldukları ağaçların suya ne kadar muhtaç durumda olduğunu görürsünüz. Ülkede tarım yapmaya elverişli topraklar bulunmamakla birlikte suyun olmayışı nedeniyle tarım istenilen ölçüde gerçekleştirilemez. Yılın en çok yağış alan mevsimi ilkbahardır. Özellikle Mart ve Nisan aylarında metrekareye düşen yağış miktarı oldukça yükselir. Ama bazı yıllarda İsrail'e düşen yağış ortalaması oldukça aşağıya iner. İsa Mesih'in 1000 yıllık egemenlik döneminde Tanrı İsrail'e öylesine çok yağmur gönderecektir ki ülke baştan aşağıya yeşile bürünecek ve tüm ülkede sürülerle diğer hayvanlar için yeterince ot yeşerecektir. Meyve ve sebze bahçeleriyle ormanlar, tarlalar, alacak oldukları bereketli yağmurlar nedeniyle sevinçten bayram edecektir. Bu ayette yağmurla birlikte ortaya çıkacak fiziksel bereketlerden de söz edilir. Öte yandan yağmur ruhsal bereketleri, ruhsal tazelenmeyi de simgeler. Yoel 2. bölüm 28. ayette buna örnek olarak gösterilebilir. Fiziksel yağmurun topraklar için taşıdığı önem ne kadar çoksa, ruhsal yağmurun da kutsal ruhun imanların üzerine dökülmesi, ruhsal bereketlerin yaşanması da o denli önemli ve gereklidir. Hem Yoel'in hem de burada Zekeriya peygamberin gelecekteki 1000 yıllık egemenlik dönemine ilişkin ön bildiride bulunduğu açıktır. O günde Tanrı'nın kutsal ruhu insanların üzerine sağanak yağmurları benzerliğinde dökülecektir. Bu nedenle yağmurun burada iki anlamda birden kullanıldığını da söylemek mümkündür. Burada 2. ayetle birlikte yeniden yargı konusuna da dönmüş oluruz. Her ne kadar Tanrı onları son gün için güçlendirmek ve 1000 yıllık egemenlik dönemine getirmek istiyorsa da yaşamlarında ve ortalarında kesinlikle yanlış olan bazı noktalar bulunmaktadır. Bu nedenle Tanrı hiç vakit kaybetmeden İsrail'in ortasındaki bu yanlışlığa işaret eder. İsrail ulusu arasında gerçek anlamda sorun yaratan şey uyguladıkları putperestlikti. Zekeriya 10. bölüm 2. ayette oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur. Falcılar yalan görümler görür ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak boşuna avuturlar. Bu yüzden halk sürü gibi dağınık, sıkıntı çekiyor çünkü çoban yok denir. Çünkü putlardan alınan yanıtlar boştur diyor. Burada putlar diye geçen sözcük aslında terafim sözcüğüdür. Bu sözcüğe kutsal yazarın diğer kesimlerinde de rastlanır. Terafim bir anlamda cinler ve kötü ruhlar anlamına da gelir. İbranice ve eski antlaşma alıntılarının sayılı uzmanlarından biri olan Merrill Unger, cinlerin günümüzdeki ve geçmişteki faaliyetleriyle ilgili olarak çeşitli kitaplar yazdı. Onun bu konuda yaptığı açıklamalar için ona gerçekten çok şey borçluyuz. Modern arkeolojinin ortaya çıkarttığı bulgular sonucunda terafimlerin özellikleriyle ilgili olarak oldukça geniş bilgiler deşifre edilebilmiştir. Antik kent Ninova yakınlarında bulunan Muzu denilen yerde 1925 ve 1941 yılları arasında geniş kapsamlı arkeolojik kazılar yapıldı. Yapılan bu kazılar sırasında üzerinde İbrahim, İshak ve Yakub'a kadar geri giden geleneklerin yazılı bulunduğu çok değerli tabletler de bulunmuştur. Anımsayacağınız gibi Yakup amcası Laban ile pek iyi anlaşamıyordu ve ondan ayrılarak iki karısı Lea ve Rahel ile birlikte başka bir yere yerleşti. Yakup Laban'dan ayrıldığı için mutluydu. Rahel de terafimi Laban'ın evinden alıp gizlemişti. Şimdi Nuzu kazılarından elde edilen bulgulardan da öğrendiğimiz üzere bu tür ev putlarına sahip olmak aile reisliğini elde tutmakla aynı anlama gelirdi. Rahel bu putları Laban'ın evinden çalmakla kocası Yakup'un kendi babasının malları üzerinde hak sahibi olabilmesi için gerekli yasal zemini oluşturmuş oluyordu. Ama yapmış olduğu hırsızlık gerçekten de ciddi bir meseleydi. İkinci ayette sözü edilen ikinci grup kişiler falcılardı. Falcılar da yalanlar görmüşler ve hileli görümlerini iletmişlerdi. Falcılığın da kaynağı şeytan olup imansız çevreler arasında yaygınlıkla kullanılmaktadır. Falcılık kutsal kitaptaki peygamberliklerin putperest çevrelerce yapılan sahte yorumları ve taklitleridir. Şeytan kutsal kitapta olanları her zaman taklit etmeye çalışır. İblisin bütün işi gücü bu. Hiçbir zaman kutsal kitaptan uzaklaşmaz. Kutsal kitaba her zaman yakın durur ama kutsal kitap gerçeklerini insanlar anlamasın diye her defasında da çarpıtmaya çalışır. Şeytana tapınanlar, ruh çağıranlar, cinlerle işbirliği yapanlar dahi kutsal kitabı kullanmaktadır. Ama hedefleri de bellidir. Kutsal kitabı kullandıkları halde kutsal kitaptaki ruhsal gerçekleri görüp anlamasınlar diye insanların gözlerini köreltir ve bundan da büyük bir zevk duyarlar. Evet, ilginçtir. Şeytan ve cine tapınanlar temel olarak kutsal kitabı kullanırlar ama Tanrı gerçeklerine inanmazlar. Yani hem Tanrı'nın kutsal kitapta açıkladıklarına inanmayıp şeytanı izleyeceksin, hem de iddialarının dayanağı olarak kutsal kitabı kullanmaya çalışacaksın. İbranice'de falcılık sözcüğü kesmek ya da ayırmak anlamına gelir. Genellikle akla kurbanlık bir hayvanın kesilmesi, kanının akıtılıp hayvanın organlarına, ciğerlerinin aldığı biçime bakılması anlamına gelir. Bu çok eski falcılık yöntemine hepatoskopi denmektedir. Bu sözcük tıbbi bir terim gibi kulağa gelse de taşıdığı anlam farklıdır. Karaciğer eski çağlarda insan yaşamının tahtı olarak kabul edilir ve aldığı biçimin gelecekle ilgili bazı şeyler anlattığına inanılırdı. Bununla ilgili olarak Hezekiel kitabında 21. bölüm 21. ayette şu sözleri okuruz. Çünkü Babil kralı iki yolun ayrıldığı, yolların çatallaştığı yerde fala bakmak için duracak, okları silkeleyecek, aile putlarına danışacak, kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacak der. Babililer falcıydı. Balam gibi bir falcıydılar. Filistlilerin de falcıları vardı. İsrail'in yalancı peygamberleri de onların yollarında gitti ve şimdi Tanrı Zekeriya peygamber aracılığıyla falcılar yalan gördü diyor. Bu falcılar gördüklerini cinler aracılığıyla görmekteydi. Tanrı'dan herhangi bir mesaj almıyorlardı. Tanrı kendi halkı olan İsrail ulusuna falcılığı yasaklamıştı. Çünkü bu tamamen şeytaniydi. Bütün peygamberler bu tür falcılıklara karşı insanları uyarmışlardır. Bundan yıllar önce kilisemizin pazar günkü akşam toplantılarında cinler konusu üzerinde birkaç seri toplantı yapıldı. Her defasında toplantıya katılanların sayısı normal dönemkinden 3-4 kat fazlaydı. Vaiz arkadaşlarımdan bazıları bu konuda benimle alay bile etti. Kendisiyle zaman zaman tavla oynadığım bir arkadaşım bana şöyle demişti. Kiliseye kalabalık toplamak için yapamayacağın bir şey yok. Bak şimdi de cinler ve şeytan konusunda konuşma yapıyorsun. Evet, o konuda konuştum. Çünkü o günlerde böyle bir konu hakkında konuşmanın gerekliliğini çok hissediyordum. Şimdi ise durum biraz tersine döndü benim için. Kiliselerde cinler ve şeytan konusunda gereğinden çok fazla söz edilir olduğunu düşünüyorum. Günümüzde de şeytanın ve cinlerin çeşitli yollarla çalışmaya devam ettiğini biliyorum ve bunu kabul ediyorum ama dikkatinizi şeytandan çok Rab İsa Mesih'in üzerinde toplamaya özen göstermemizin gerektiğini de düşünüyorum. Sahte, yalan duman üzerinde değil, gerçekler üzerinde yoğunlaşmak gerekmektedir. Gerçeği bilen biri sahteyi hemen anlayacaktır. Bu nedenle de Mesih inanları gerçeklerle uğraşmalı, gerçek Mesih İsa ve onun sözü olan kutsal kitaba yoğunlaşmalıdır. Ben Tanrı'nın sözlerinin duyurulduğu her yerde şeytanın karşı durmaya devam ettiğine inanırım. Şeytan Tanrı'nın kurtuluş sözlerini insanlar duymasın diye elinden gelen her şeyi yapar. Ama inanlı topluluklarında şeytanın üzerinde güç ve yetki bulunur. Yani inanlar topluluğunun şeytan üzerinde yetkisi vardır. Bu yetkinin kaynağı elbette Rab İsa Mesih'in kendisidir. Bu nedenle inanlı toplulukları ağırlığı her şeyden çok İsa Mesih'i tanıtmaya vermelidir. İsa Mesih'in dışındaki kavram ve nesnelere odaklanan öğretişler kiliselerde imandan soğumaya dahi yol açabilir. Böyle durumlarda perde gerisinde işleyen gücün yani şeytanın farkına varılmalı ve Rabbin sözleri iman gücüyle şeytana karşı durularak Rab İsa Mesih'te reddedilmelidir. Şeytan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Hazırlıksız ve dikkatsiz iseniz, özellikle de Tanrı sözünde inanlar olarak zayıfsanız da şeytandan büyük zararlar görebilirsiniz. İşte bu nedenle her zamandan çok Tanrı'nın koruyuculuğuna ihtiyacımız var. Her zamandan çok Tanrı'nın sözüne ihtiyacımız var. Gözlerimizi de sürekli olarak Rab İsa Mesih'te bulundurmalıyız. Eğer Rab İsa Mesih'e çok yakın olursak o zaman şeytandan ve cinlerden de uzaklarda olmuş oluruz. Tüm dikkatimizi cinleri kovma konusu üzerine yoğunlaştıracağımıza, Mesih'e kendimizi nasıl adayacağımızı da düşünmeliyiz. Önemli olan konu budur. Anımsarsanız Rabbimiz cine tutsak bir adamla ilgili bir örnek anlattı. Cin adamın içinden çıkıp gitmiş ve adam temizlenerek paklanmıştı. Ama cin çıkıp gittiği halde bu adam cinin çıktığı yeri doldurmadı. Çıkıp giden cin dolaştığı yerlerde yorulunca gelmiş olduğu yeri, yani o kişiyi anımsamış ve geri döndüğünde boşaltmış olduğu yeri hala boş ve temizlenmiş görünce diğer cinleri de beraberinde alıp adamın içine geri dönmüştü. Böylece adamın son hali ilk halinden çok daha beter oldu. Buradan da görülebileceği gibi sadece cinleri kovmak yeterli değildir. Önemli olan boşalan yerin Tanrı'nın kutsal ruhuyla dolmasıdır. Evet, İsrailoğulları da Tanrı'nın peygamberlerini ve duyurdukları haberleri reddettikleri zaman Tanrı'ya karşı baş kaldırdılar. Bunun doğal bir sonucu olarak da her çeşit falcılığa, şeytansal etkinliklere bulaştılar. Tanrı onlara Zekeriya aracılığıyla Zekeriya 10. bölüm 2. ayette şöyle sesleniyordu. Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur. Falcılar yalan görümler görür ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak boşuna avuturlar. Bu yüzden halk sürü gibi dağınık, sıkıntı çekiyor çünkü çoban yok. Böylece İsrail'in kendilerini güdecek hiçbir gerçek çobanının kalmadığı da buradan anlaşılır. Sevgili arkadaşım, bizler bugün şeytani güçlerin yeniden ortaya çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Çok sayıda insan başka insanları ve kurtuluşları elde ettikleri başarılardan dolayı sürekli olarak eleştirmekte ve yargılamaktadır. Ruhları ayırt etmemiz gerektiği insanların aklına gelmiyor. Elçi Yuhanna inananları uyararak 1. Yuhanna 4. bölüm 1. ayette şöyle der. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor. Bugün inanlı topluluklarının ihtiyacı daha fazla toplantı programları veya yeni yöntemler değildir. Bugün duyulan en büyük ihtiyaç koyunları Tanrı'nın sözüyle besleyip büyütecek olan gerçek çobanlara duyulan ihtiyaçtır. Sürüyü doyurabilmek için de çobanların Tanrı sözünü iyi bilmeleri gerekmektedir. Zekeriya 10. bölüm 3. ayette Rab şöyle diyor. Öfkem çobanlara karşı alevlendi. Önderleri cezalandıracağım. Her şeye egemen Rab kendi sürüsünü, Yahuda halkını kayıracak. Görkemli savaş atı gibi yapacak onları diyor. Çobanlara karşı öfkem alevlendi diyor. Burada sözü edilen çobanlar, okültizme, kaynağı şeytan olan, sapık inançlara dönmüş olan İsrail'in yalancı peygamberleriydi. Ve önderleri cezalandıracağım der. Tanrı burada İsrail'in önderlerini er gençler olarak adlandırır. Ben genç bir delikanlıyken kasap dükkanlarında satılmak için küçük ve büyük baş hayvanların kesildiği bir mezbahada da bulundum. Orada çalışan birinin üstü başı sürekli kan olur. Orada olursanız sık sık dışarı çıkıp gördüğünüz hayvan kanlarından biraz uzaklaşıp hava almak istersiniz. O günlerde mezbahada dikkatimi çeken en büyük şeylerden birisi Yahuda İskariot adını koydukları boynunda büyük bir çan bulunan yaşlı bir hayvandı. Bu büyükbaş hayvan mezbahada kadrolu bir memur gibi çalışıyordu. Ne mi yapıyordu? Mezbahaya gelen koyunların içeriye sokulması işini birkaç işçi yapacağına bu işi bu ergece bırakmışlardı. Bu hayvan yeni gelen sürünün en önüne geçer ve içeriye girerdi. Diğerleri de kuzu gibi bunun ardından içeriye girerlerdi. Kesilmek yerine geldiklerinde bu hayvanı yan tarafa alırlar, diğerlerini de sırayla kesmeye başlarlardı. Evet, Rab burada ergeçlerin cezasını vereceğim derken İsrail'in önderlerinden söz eder. Bu insanlar normalde İsrail halkını Rabbin sözlerine yöneltmeli, onları Tanrı ile barış ortamında yaşayabileceği atmosferleri yaratmalıydılar. Oysa onlar ne yaptı? Halka yanlış umutlar ve beklentiler aşılayarak onları Tanrı'dan uzaklaştırıyorlardı. Bu nedenle Tanrı burada sahte çobanlara kızgın olduğunu söyler. Tanrı onları düşmanlarına karşı güçlendirmek ve gayrete getirmek istiyordu. Ve bundan sonra bakışlarını ileriye, Mesih'in geleceği ilerideki günlere çevirerek bir sonraki ayette bize Mesih'i açıkça tanıtacaktır.